FM Haber.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bir tatilin ardından yeniden birlikteyiz. Dünyadaki gelişmeleri yaz sıcaklarında takip etmeye birlikte devam edeceğiz. Ben de bu sayede kışın yorgunluğunu biraz üzerimden attım, geldim. Gerçi Temmuz'un bu ilk iki haftası hakikaten çok hareketli geçti demek lazım. Dünyadaki gelişmeler durmadı elbette, onlar tatile çıkmadı. G20 zirvesi vardı, bu zirvede Donald Trump'la Vladimir Putin, yani Amerika ve Rusya liderleri bir araya geldiler. Musul'da IŞİD'in sökülüp atılması için önemli adımlar atıldı. Aslına bakarsanız hilafet devletinin sona erdiği açıklandı bu süre içerisinde. Türk dış politikasında da pek çok gelişme yaşandı. Şimdi biraz tabii ilk programda aslında bu iki haftaya bakacağız birlikte. Bir önemli noktada tabii Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü olması idi. İlk başlangıcı da bu yıl dönümü vesilesiyle dünyadan, dışarıdan yeni oluşan yönetimin meşruiyeti açısından nasıl bir görünüm arz ettiğine bakmaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden akademisyen Fatih Yaşlı ile konuşacağız durumu. İlk yarıda da dediğim gibi dünyayı toparlayıp bakmaya çalışacağız. Başlayalım Eksen'e. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden de Sputnik'in web sitesinden, ayrıca rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, sıcak Temmuz ayı Irak ordusunun ve peşmerge güçlerinin Amerika öncülüğündeki koalisyonu, uluslararası koalisyonun desteğiyle Musul'un IŞİD'den kurtarıldığını ilan etmesi damgasını vurdu demek lazım. 17 Ekim 2016'da başlamıştı Musul'un IŞİD'den kurtarılması için operasyonlar. Yaklaşık doğu yakası 100 gün içerisinde temizlenmişti ve ardından da batı yakasına geçilmişti. 3 cepheden operasyon başlatıldı ve 9-10 Temmuz'da Irak Devlet Televizyonu'ndan önce, daha sonra Başbakanlık'tan açıklamalar geldi. Musul'un, yani Irak'ın ikinci büyük kentinin IŞİD'den kurtarıldığı açıklandı. Başbakan İbadi Twitter hesabından, Musul'a gitti, Twitter hesabından çekim fotoğraflarını, üniformalı fotoğraflarını paylaştı Iraklılarla. Zafer sevinci, Irak askerleri, peşmerge güçleri Musul sokaklarında zaferlerini kutladılar. İbadi dedi ki Musul'dan ilan edilen hurafe devletinin, hilafet devleti ilan edilmişti 2014'te hatırlayacaksınız. Ama İbadi hurafe devletinin çöktüğünü ilan ediyorum Musul'dan diyerek sözleriyle duyurdu. Yaşasın Irak sloganları attığı görüldü. Herkes tebrik etti tabii. Dünyadan tebrikler yağdı. Başta Amerika, Amerikan yönetimi, Donald Trump, özel temsilcisi Brett McGurk İbadi'ye tebriklerini ilettiler. Tabii IŞİD'le çatışmalar henüz sona ermiş değil. Hala ateş sesleri yükseliyor yer yer. Batı'da bazı bölgeler gazetecilere en son birkaç gün içerisinde kapatılmak durumunda kaldı Batı mahallelerinde. Ama büyük ölçüde iş bitmiş gözüküyor. IŞİD ise Tel Aferi Türkmen kasabasını bağımsız devlet ilan ettiğini duyurdu. El Sumaria televizyonunun haberi bu. Emirlere uymayanlar katı biçimde cezalandırılacak diye, ama bir kaçış olduğu anlaşılıyor. Musul'dan zaten Derezol'a, Suriye'ye konvoylar halinde IŞİD'lilerin gittikleri haberleri, iddiaları, görüntüler yansıyor. Bir yandan bir Irak'ta aslında IŞİD'in sonunun geldiği, bir yandan da işin Suriye ayağına kaldığı anlaşılıyor bu gelişmelerden. Evet, Evet, en çok kutlayanlardan bir tanesi Musul Zaferi'ni Lübnan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah olmuştu. Amerika'nın IŞİD'i yarattığını söyledi kendisi. Finanse edilmesine göz yumduğunu söyledi. Musul Irak'takinin büyük bir zafer olduğunu, tarihi bir fırsat olduğunu bölge içerisinde, bölgenin aşırılıkçılardan kurtarılması için söyledi. Ama tabii Irak'ın başında IŞİD'in dışında başka sorunlar da var. Özellikle Irak Kürdistan bölgesindeki sonbahardaki referandum meselesi. Amerikan yönetimi bu süre içerisinde bu referanduma çok da olumlu bakmadığını duyurdu. En son IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk şu koşullarda, bu ortamda bölgede referandum yapmanın zamansız olacağını dile getirdi. Bölge ülkelerinden de zaten böyle çıkışlar vardı. Tabii referandum olursa sadece Kürdistan bölgesinde değil, Irak Kürdistan bölgesinde değil, IŞİD vesilesiyle ele geçirilen Neynova, Kerkük gibi statü tartışmalı yerlerde de referandum planlanıyor. Kerkük'te gerilimler de oldu bu Temmuz başı itibariyle. Bir IŞİD'le savaşta ölen peşmergeleri onurlandırmak için 21 metrelik bir heykel dikilmeye kalkıldı. Ve burada Araplardan ve Türkmenlerden tepkiler geldi. Dolayısıyla gerçekten sıkıntılı bir başka dönemin başladığı, açıldığı söylenebilir. Evet, bu arada Bağdadi'nin ölümü çok tartışıldı. IŞİD militanlarının doğruladığı yönünde haberler geldi Bağdadi'nin. Ebu Bekir el-Bağdadi'nin hilafet devletinin çöküşüyle eş zamanlı olarak. Aslında Rus güçleri 28 Mayıs'ta bir hava operasyonu düzenlemiş. Ben de aktarmıştım izne çıkmadan önce size. Öldürülmüş olabileceğini söylemişlerdi büyük olasılıkla ama doğrulama bir türlü gelmemişti. Daha sonra da Sumaria televizyonu Neynova bölgesinden bir kaynağa dayandırarak yeni halife belirlendiğini, ancak şimdi ismin paylaşılmayacağını söyledi. Tabii bir takım tartışmalar, Saddam dönemi askerlerinden birinin olacağı tartışıldı. Amerikan yönetiminin bu konuda yaptığı en son açıklama, bizim bir kanıtımız yok şeklinde. Yani henüz %100 doğrulanmamış bir gizem haline aldı el-Bağdadi'nin durumu IŞİD'in yenilgisi eşliğinde. Evet, şimdi tabii bütün gözler Suriye'de. Suriye'de hem sahada müthiş bir mücadele devam ediyor hem diplomasi masası tesis edilmiş vaziyette. Suriye ordusu son dönemde Rakka, Deir ez-Zor, Şam'ın etrafı, Humus, Suveyda bölgesi önemli ölçüde atağa girişmişti. Büyük Şafak Operasyonu diyorlar. Bunun ikinci aşamasını çöl bölgesinde başlatmışlardı. IŞİD'in elinden pek çok köyü, yerleşimi temizlemeye çalışıyorlar. Diğer yandan da Cenevre 7 görüşmeleri, Astana'dan sonra Cenevre 7 görüşmeleri devam ediyor, etti Temmuz başında. Ateşkes, terörle mücadele, anayasa, siyasi geçiş, bunların hepsi konuşuldu. Kürtlerin özellikle yeni anayasanın hazırlanmasına katılmasının altı çizildi. Bir de tabii Beşar Esad'ın durumu, Suriyeli muhalifler arasında Riyad grubu, yani Suudi destekli grubun Esad konusunda yumuşadıkları görüşü hakim Rus yönetiminde. Henüz netleşmemiş olsa bile bir parça bir şekil değişikliği olduğu, siyasi reform konusunda bir anlaşma sağlanırsa hemen gitmesinde ısrar edilmeyeceği Esad'ın vurgulandı. Bu konuda Türkiye'nin tutumu değişmedi. 14 Temmuz'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Dilöz'ün açıklamaları var. Kendilerinin bu konuda tavrını değiştirmediklerini söyledi. Ama diğer yandan da Rusya ile Cenevre sürecine ivme kazandırmak istediklerini söyledi. Evet, bir Suriye'nin kimyasal silahlı saldırı efsanesi diyeceğim artık. Çünkü ortaya kanıtlar da konulamıyor. O da tartışıldı aslında Temmuz'un başlarında. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Haziran sonunda Suriye hükümetinin yeni siyasal kimyasal saldırı hazırlığında olduğuna dair kanıt sunmayacaklarını açıklamıştı. Biz biliyoruz demişti. Amerikan CIA Başkanı Mike Pompeo 12 Temmuz'da bir açıklama yaptı ve 4 Nisan'da Han Şeyhun'da Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına yönelik somut kanıtlara sahip olduklarını dile getirdi. Ama bu bir iddia olarak kalıyor çünkü kanıt ortaya koymuyorlar. Bu yüzden de Amerika biraz zor duruma düştü demek gerekiyor. Ellerindeki kanıtları açıklamadıkları için inandırıcılıkları her geçen gün azalıyor. Evet, Irak ve Suriye cephesi böyle. Aslında bununla da sınırlı değil. Başka bir konuyla bağlantılı olarak gelişmeler eksik değil. Onu belirtmek lazım. G20 zirvesi. Donald Trump'la Vladimir Putin ilk kez bir araya geldiler. 7-8 Temmuz'da Hamburg'daki G20 zirvesiydi. Bayağı da hareketli geçti. Yoğun protestolar vardı. Alman solunun kalesi olan Hamburg'da ekonomik toplantıların yapılamaması söz konusu oldu. 130 polis yaralandı. 37 protestocu gözaltına alındı. Sonunda terörle mücadele temalı bir bildiri, ağırlıklı diyelim bir bildiri çıktı. Çünkü iklim ve ticaret konularında Amerikan yönetimi yüzünden anlaşamadılar. Terörle mücadele bildirisi yayınlamakla yetindiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı G20'ye. Donald Trump'la görüştü, Vladimir Putin'le görüştü, Merkel'le görüştü, Almanya lideriyle. Ama tabii herkesin gözü Trump ve Putin'in ilk görüşmesindeydi. Gayet iyi geçtiği yansıtıldı. Çok farklı konuları istişare ettiklerini söyledi Donald Trump. Onur, sizinle görüşmek bir onur dedi kendisi. Putin de telefonda konuşmanın yetmediğini, tanıştığına memnun olduğunu söyledi. Espri de yaptı, gazetecileri gösterdi. Donald Trump'ın Amerikan medyasıyla öncelikle başı dertte epeydir. Seni üzenler onlar mı diye sordu fotoğraf çekilirken, bir espri de patlattı. Ve sonrasında Ukrayna, Suriye, terörle mücadele, pek çok mesele iki lider tarafından görüşüldü. En öne çıkanlardan birisi de başkanlık seçimine Amerika'da Rusya'nın müdahalesi meselesiydi. Daha sonra aktaracağım onu. Bu konuda yeni gelişmeler de var ama Rus tarafı bunu kati bir dille reddetti. Geleceğe yönelik ilişkiler ele alındı. Somut konular ele alındı ve aslında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dikkat çekici bir açıklama yaptı. Amerika ile Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında Dera'da, Kuneitra'da ve Süveyda bölgelerinde gerilimi azaltma bölgeleri oluşturulmasına dair bir mutabakata vardıklarını ilan etti. Amerikalılar da bunu duyurdular, doğruladılar. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde ikili çalışma grupları kurulması vesaire konuşuldu. Bunun dışında Minsk Anlaşması, Ukrayna sorunu, Kuzey Kore, siber güvenlik, Amerika ile Rusya arasındaki her konuyu ele aldılar. 2 saatten fazla süren bu görüşme esnasında. Evet, Vladimir Putin'le Donald Trump'ın görüşmesinden çıkan en dikkat çekici sonuçlardan bir tanesi Suriye'de bu ateşkes meselesi, ateşkes anlaşması güneyi ile ilgili mutabakat. En son 14 Temmuz'da Pentagon şefi James Mattis, Rusya ile varılan anlaşma mükemmel olmasa da uyuluyor önemli ölçüde açıklaması var. Bir ayrışma mutabakatı aynı zamanda bu. Fırat Nehir Vadisi'nin etrafında kimin nereye yerleştiği ile ilgili Amerikalılar Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte kuzeyden bir rakka operasyonu düzenlemeye çalışıyorlar. Ama orada da çok yoğun kayıp haberleri geldiğini hatırlatmak lazım bir yandan. Ama tabii asıl problem İran açıklama yaptı 10 Temmuz'da bu Putin-Trump görüşmesinden sonra ve Suriye'de vardıkları ateşkes anlaşmasının İran tarafından bağlayıcılığı olmadığını söyledi. Amerika yönetiminin daha önce de verdiği sözleri tutmadığını söyledi İranlılar ve böyle bir tavır koydular. Rusya son dönemde Körfez bölgesinde etkinliğini arttırdı. Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık silah satışın anlaşmasından tutun da işte Bahreyn'le Ürdün Kralı Abdullah'la Vladimir Putin'in görüşmesi oldu Temmuz aylarında üst üste. Gözlem merkezleri kurulması, yani hem uluslararası ilişkilerde Rusya'nın belki Körfez'de etkisini arttıracak adımlar oldu ama Amerika yapılan bu anlaşma, bir de İsrail ayağı var ki o anlaşmanın uygulanmasını hakikaten zorlayacak nitelikte. En son İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika ile Rusya arasında Suriye'nin güneyindeki ateşkes anlaşmasını reddettiklerini, çünkü bunun İran'ı güçlendireceğini söyledi. Tabii Türkiye ile ilgili gelişmeler de var bu çerçevede, öne çıkan gelişmeler de var, onları da eklemek lazım. Türkiye'nin Membiç'e saldırı için yoğun yığınak yaptığı iddiaları havada uçuştu Temmuz'un ilk iki haftasında. Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte özellikle Suriye Demokratik Güçleri YPG burada kaygılarını Amerikan yönetimiyle paylaştılar. Amerika'nın da Kürt bölgesinde yeni bir üs kurduğu iddiaları gündeme geldi. Rojava diye andıkları Suriye'nin kuzeyindeki bölgede havaalanı inşasına başlandığı iddiaları vardı. 7 askeri üst kurduğu iddiası var Amerikan yönetiminin. Haseke'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobane'de 1, Tel Abyad'da 1 ve Membiç'te 1. Toplam 7 üstten bahsediliyor. Diğer yandan da tabii Türkiye'nin olası YPG'ye yönelik olası adımlarını engellemek için Amerikan askerlerinin Membiç'te konuşlandıkları haberleri var. Joseph Wattle, CENTCOM, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı, Tel Abyad'ın güneyinde Kürtlerle görüştüğü haberleri yansıdı. Kürtlerin de Amerikalılara eğer Türkiye Membiç'e saldırırsa Rakka operasyonunu mecburen durduracaklarını, güçlerini Membiç'e kaydıracaklarını ilettiği yansıdı. Ve Membiç'te de direnecekleri vurgusu var. Böyle sıkıntılı, yani sadece güney cephesinde İsrail'den kaynaklanan sıkıntı değil, Amerikalılar için kuzeyde de Türkiye ile ilgili sıkıntılar vardı. Evet, sıkıntılar tabii sadece Amerika'nın müttefikleriyle ilgili sıkıntıları değil. Türkiye-Rusya arasında da bir takım problemler oldu. Bir Rus savaş uçağı Temmuz başında Elbap'ta IŞİD mevzilerini vururken yanlışlıkla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu bir binaya da bomba isabet etti. 3 asker şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu açtı ve bunun bir dost ateşi olduğu, yanlışlıkla olduğu vurgulandı. Yine Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a başsağlığı diledi ve ortak komisyon kurulmayacak özel olarak, ama Türkiye ile Rusya arasında bu işi, yani askeri hedeflerin daha fazla işbirliği içerisinde saptanması konusunda, bu yanlış koordinat meselesi çünkü önemli bir sorun, böyle kayıplar yaşanıyor. Bu vurgulandı, bu konuda yeni adımlar atılması vurgulandı, ama tabii Türkiye'nin Elbap, Membiç, Afrin bölgesindeki yeni hareketliliğe ne olacağını tabii kimse bilmiyor. Bu konuda da Türkiye hükümeti başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere geri adım atmayacaklarını sözel olarak dile getirdiler Temmuz boyunca. Diğer yandan Türkiye ile Rusya arasında S-400 alımına dair önemli gelişmeler oldu. Zaten Haziran'dan bu yana teknik değerlendirmelerin yapıldığı bilgileri aktarılmıştı. Bizzat Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından Türkiye kendi sistemini geliştirmek istiyor. Savunma sanayini güçlendirmeye çalışıyor ve S-400'leri de acil ihtiyaçlar arasında görüyor. Böyle değerlendirilmişti. Ve en sonunda geçen hafta sonuna doğru Türkiye'nin 4 adet S-400 füze savunma sistemi için $2.5 milyar ödeyerek Rusya'dan bunları alacağı haberleri çıktı. Bloomberg'de üst düzey bir Türk kaynağı bu haberi aktardı. Şimdi tabii Türkiye'de üretimine geçilmesi, 2019'da üretimine geçilmesi hedefleniyor, o anlaşılıyor. Önümüzdeki yıl 2 batarya satın almayı planladığı anlaşılıyor. Bu tabii akıllara Çin'le daha önce 2013'te girişilen pazarlıklar, ama NATO'nun tavrı nedeniyle yapılamayan anlaşmayı getirdi. Dost düşman tanımlama sistemine sahip değil bunlar. Gerçi Yunanistan'da da var. O yüzden Yunanistan'da 2000'lerin başından beri S-300'leri en azından elinde tutuyor. Onu biliyoruz. Dolayısıyla nasıl olacak bu diye herkes merak içerisinde. Amerikan Savunma Bakanı Pentagon Şefi James Mattis ise bu konuda bağımsız bir biçimde, buna tabii Türkiye karar verir ama bu NATO ile Ankara arasında askeri işbirliğini olumsuz etkiler diye aslında tavırlarını koymuş durumda. Evet, vaktim azalıyor, biraz daha hızlanıyorum. Türkiye aynı zamanda Fikri Işık açıkladı, Fransız ve İtalyan ortaklığı Eurosam konsorsiyumu ile ortak füze savunma sistemi kurulmasına dair bir başka anlaşmaya imza koydu. Bu açıklandı. Sadece Rusya değil, yani Avrupa ile ilgili de savunma sanayini güçlendirmek için yeni bağlar kurulmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Tabii bütün buralardan Türkiye nereye yönelecek? Bağımsız mı hareket ediyor NATO'dan? Başka ne sıkıntılar olacak? İlerleyen dönemde Türkiye NATO'dan ayrılacak da mı böyle şeyler yapılıyor gibi sorular baki kalıyor. Evet, Körfez krizinde aslında çok büyük bir değişiklik olmadığını belirtelim. Temmuz başlarında Katar 13 maddelik talep listesi sunulmuştu Katar'a. Suudi Arabistan öncülüğündeki işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın bulunduğu blok 13 maddelik talep listesine olumsuz yanıt verdi. Gerçekçi ve uygulanabilir değil dedi Katarlılar. Türk askeri üssünün de yeni kurulacak olan, kurulmakta olan üssün de kapatılması, ki yeni bordo bereliler de intikal ettiği haberleri düştü bu iki hafta içerisinde. Kapatılmasının söz konusu olmayacağını Katar Dışişleri Bakanı açıkladı. Ankara'yı ziyaret etti kendisi. İşte Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Doha'ya gitti, Riyad'a gitti, Mekik diplomasisi yürüttü. Temmuz'un 10'u gibi. Ve somut bir şey, bir değişiklik görünmüyor. Katar'a bir şey kabul ettirebilmiş değil aslında. Yumuşak tonlamalar yok değil. Kuveyt aracılığıyla iletilen yanıtlar var. Ama hemen çözülmeyeceği, El Cezire televizyonun kapatılması taleplerden bir tanesiydi. İşte o talepten vazgeçildiği yolunda haberler yansımış vaziyette Körfez krizinde. El Cezire kanalı da zaten biz bağımsız bir editoryal çizgimiz var diye de bir açıklama yaptı bu haberlerin ardından. Böyle bir durum var ama Fransa'dan, İngiltere'den Katar'a uygulanan yaptırımların kaldırılması yolunda bir takım haberler de eksik olmadı. Körfez krizi bu mealde. Evet, Orta Doğu'dan başka İsrail'in silah bulunduğu iddiaları, Mescid-i Aksa'da bir silahlı saldırı gerçekleşti. İki İsrailli polis hastanede öldü, 3 Filistinli öldü. Mescid-i Aksa'nın girişi metal dedektörler kuruldu, önce kapatıldı. Epey bir X-ray cihazları yerleştirildi, bir sıkıntı çıktı oradan. Müslümanlar tepki gösterdiler buna. Diğer yandan İsrail Enerji Bakanı Türkiye'deki bir toplantı vesilesiyle buradaydı. 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında 12 Temmuz'da kendisi bir konuşma yaptı. Türkiye'ye uzanacak doğalgaz boru hattı inşası için de tarih verildi. 2-3 yıl içerisinde İsrail gazının Türkiye'de olması bağlamında böyle gelişmeler vardı. İranlılar Rus şirketlerine 5-6 ay içerisinde petrol sahası keşif ve geliştirme anlaşması yapabileceklerini bu toplantı vesilesiyle açıkladılar. Böyle Orta Doğu'dan bu mealde haberler söz konusuydu. Evet. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde ise yine değişen fazla bir şey olmadı. Karşılıklı mesajlar verildi G20 zirvesinden sonra. En son Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmasını değil yakınlaşmasını istedikleri ama tabii idam cezasında bir kırmızı çizgi olduğu, Avrupa'nın elinin darbe girişimi vesilesiyle Avrupa'nın aslında en baştan Türkiye'yi destekledikleri yönünde mesajları olduğu, sığınmacı mutabakatı ile Türkiye ile aralarındaki işbirliğini geliştirmeye vurgu yaptı. Ama Türkiye-Almanya ilişkilerindeki sıkıntı geçmiş değil. Alman parlamenterler heyeti bu aşamada Konya'daki üssü ziyaret etmek istediler ama Türkiye izin vermedi. Almanya Başbakanı Merkel de bunun bir NATO üssü olduğu ve kendilerinin taviz vermeyeceklerini söyledi. Dolayısıyla bu alanda Türkiye-Almanya ilişkilerinde sıkıntılar aşılmış değil. Tabii darbe girişimi sonrası çok sayıda sığınma başvurusu olmuştu Almanya'ya. Türkiye'yi çok rahatsız ediyor bu. Yine aynı şekilde İncirlik'ten de hatırlayacaksınız. Eksen'de işlemiştik. Alman askerlerinin çekilmesi söz konusu olmuştu bu krizin geldiği aşamada. Evet, Avrupa'dan İngiliz hükümetinin ilk Brexit kanununu açıkladığını belirtelim. 2019 itibariyle AB'den resmen çıkabilmesi için gerekli iç düzenlemeler AB hukukundan farklılaştıracak kendilerini. Donald Trump Fransa'yı ziyaret etti. Macron ve kendisinden 24 yaş büyük eşi tarafından ağırlandı. Bir el sıkışma polemikleri yaşandı. Bir de tabii yaş polemiği yaşandı. Çünkü Fransız First Lady'sine yönelik uygunsuz ifadeler, yaşlılığını vurgulayacak çok iyi durumdasın ifadeleri kullanıldı. Biraz böyle siyaset magazin olarak bu ziyaret damgasını vurdu. Bastil gününde söz konusu oldu. Macron'un Fransa'nın Nazilerle işbirliği yaptığına dair 1942'de Velodrome Diver'de yaşanan 13 bin kişinin Nazi kamplarına dağıtıldığı olay sebebiyetiyle özür dilemesi var. Gerçi Jacques Chirac 95'te zaten bu özür dilemişti ama sorumluluğu böyle üstlenmesi liberal Liberallerin altın çocuğu Macron'un haberlerden birisi oldu, damgasını vuran. Evet, ABD Rusya çerçevesinde Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın babasının seçim kampanyasına yardım edeceğini söyleyen Rus hukukçu Veselnitskaya ile 9 Haziran 2016 New York'ta Trump Tower'da görüşme yaptığı New York Times gazetesine yansıdı ama eş zamanlı olarak onun e-postaları bu konuda da açıklandı. Hatta WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın devreye girmesi söz konusu oldu. Şimdilik bu Kremlin bağlantılı olduğu iddiaları, tabii Kremlin Rusya tarafından yararlı yalanlarını da bağımsız bir avukat kendisi denildi. Zaten e-mailleri de açıkladı Trump tarafı. Şimdilik biraz teskin olmuş olsa bile soruşturmalar devam ediyor. New York, Amerikan medyası çok üzerine gidiyor diyelim. Trump'ın oğlunun mahkemeye çağrılmasının söz konusu olduğunu belirtelim. Bütün bu gelişmeler içerisinde Rusya Savcılık Ofisi de Trump Jr. ile Rus avukatın görüşmesine aracılık ettiklerini yalanladılar. Zaten işte çok da Hillary Clinton'la ilgili bir şey konuşuldu mu konuşulmadı mı tartışmalarına çok da açıklık getirdiği söylenemez. Ama tabii Trump'ın seçim kampanyası müdürü Paul Manafort ve damadı Jared Kushner'in de eşlik ettiği anlaşılıyor kendilerine. Evet, Kuzey Kore ile ilgili tartışmalar bitmek bilmedi. Son olarak yeni yaptırım önerisi Rusya'ya tosladı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kongresi'nde Amerikan yönetiminin. Güney Kore, Kuzey Kore'ye görüşme çağrısı yaptı. Bir yandan diplomasi masası devam ediyor. Latin Amerika'da ise Lula da Silva, Petrobras'la yapılan bir sözleşme yüzünden avantaj elde ettiği iddialarıyla yargılandığı davada bir belediyeden triplex dairenin mülkiyetini gizlediği iddia ediliyor yine. Bir yargıç tarafından 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lula efsane lideri Brezilya'nın ve seçimlere gelecek yıl seçimlerde Brezilya İşçi Partisi'nin lideri olmak istiyordu. Bu hapis cezasından sonra ne olacağı belirsiz ama çıktı kendisi ve aday olacağını açıkladı. Brezilya'dan, Latin Amerika'dan da böyle bir gelişme oldu. Ve kapatırken Kolombiya'dan özel bir törenle silahların gömüldüğü bilgisini aktaralım. Son silah Birleşmiş Milletler'e teslim edildi törenle. Haziran sonunda teslim edilmişti. Ve militanların af kararları bunu izledi. En son 3252 FARC militanına Kolombiya yönetimi af getirdi. Barış süreci yani bu şekilde ilerliyor gözüküyor. Efendim çok ilk bölümü uzattım biraz da derlemeye çalışırken. Şimdi bir ara verelim. Az sonra Fatih Yaşlı ile beraber buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Fatih Yaşlı var. Hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi Türkiye'deki darbe girişiminin üzerinden bir sene geçti. Seneyi devriyesinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki gelişmeleri ve dünyadan nasıl göründüğünü anlamaya çalışıyoruz. Bir sene önce tabii pek çok şey değişti Türkiye'de. Türkiye'nin görünümü uluslararası meşruiyet meselesi bu darbe girişimi sonrası iktidar tarafından önemsenen bir meseleydi. İçerideki icraatların yanı sıra dışarıda da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkiler, Rusya cephesi ve Körfez hattı belki dört bağlamda bakabiliriz. Sancılı bir dönem geçirdi ama çok da bir şey değişmemiş gibi de bir izlenim de var. Avrupa Birliği kapıları kapatmıyoruz diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde farklı odaklar olmasına rağmen Türkiye ile ilişkileri devam ettiriyorlar. Rusya ile daha yakın olan bir Türkiye manzarası çıktı ortaya. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Tabii ki farklı perspektiflerle Türkiye'ye yaklaşıyorlar ama dış ilişkileri bağlamında ve meşruiyet, yeni oluşan, yeni kurulan rejimin meşruiyeti, dış meşruiyeti bağlamında Türkiye'den nasıl bir resim yansıyor dışarıya?
Öncelikle tabii şu hatırlatmayı yapmak lazım. Son bir yıl içerisinde darbe olduktan sonra iktidar 15 Temmuz'a dair nasıl bir anlatı yaratmaya çalıştı? Nasıl bir takım mitoslar, özellikle 15 Temmuz'un yıl dönümünde gördüğünüz üzere bu meseleyi nasıl bir ikinci kurtuluş savaşı, yeniden doğuş gibi temalar üzerinden aldı? Onlara dair bir iki şey söyleyeyim. Birincisi şu, 15 Temmuz 2016 günü birbiriyle karşı karşıya gelen iki odak Türkiye'de siyasal İslam'ın iki farklı fraksiyonuydu. Öncelikle bunu hatırlamak lazım. Yani Fethullah Gülen cemaati, karşısında ise milli görüş geleneğinin içerisinden çıkıp gelmiş olan AKP vardı. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'de siyasal İslam emperyalizme göbekten bağımlıdır. Bu iki hareket de emperyalizmle gayet tarihsel olarak sıkı fıkı derin ilişkiler içerisindeydiler. Bunu da unutmamak lazım. Yani birinci başlığımız siyasal İslam, ikinci başlığımız gericilik. Ve üçüncü olarak unutmamamız gereken ve aslında unutturulmak istenen şey ise şu. Bu iki odak 2016 yılına kadar, darbeye kadar, hatta azıcık biraz daha geri götürerek söylersek 17-25 Aralık operasyonuna kadar Türkiye'yi birlikte yönettiler. Gayri resmi bir koalisyon ortaklığı vardı. Bu koalisyon ortaklığı Türkiye'de rejimi dönüştürdü. Bir takım kumpas davalarla, sahte delillerle, tasfiye operasyonlarıyla hukuku bitirerek rejimi dönüştürdüler ve nihayetinde devleti ele geçirdikleri andan itibaren bir egemenlik kavgası içerisine girdiler. Bir kavgaya tutuştular ve o kavganın sonuçlarını yaşadık biz. İşte 15 Temmuz o kavganın artık zirve yaptığı noktalardan biriydi. Cemaatin kaçınılmaz olarak bir hamle yapması gereken noktalardan biriydi. İktidar ise bu hamleyi bir fırsata çevirdi. Allah'ın bir lütfu olarak gördüğünü söyledi. O andan itibaren Türkiye'de kendi rejim inşasını devam ettirmek için ele geçirdiği fırsatları çok daha iyi değerlendirdi. Bugün gelinen noktaya bakıldığında süreklileşmiş bir OHAL rejimi, ortadan kaldırılmış bir meclis, yürürlükte olmayan bir anayasa, KHK'larla yönetilen bir Türkiye, karşımızdaki manzara bu. Üstelik bu son bir sene içerisinde yine başkanlık sistemine de, Türk bir başkanlık denilen sisteme de geçildi ve işte 2019 seçimleri bir hedef olarak bu anayasa değişikliklerinin tamamının hayata geçirileceği bir hedef olarak toplumun karşısına konuldu. Bu süreçte uluslararası meşruiyet açısından neler yaşandı tüm bu gelişmelerle birlikte? Öncelikle şunu görmek lazım. 15 Temmuz darbe girişiminde muhtemelen senin de az önce söylemiş olduğun üzere Amerikan devletinin bir kanadının dahli vardı. Yani Amerikan devleti bir süre izlemekle yetindi darbe gecesini. Daha sonrasında yaptığı açıklamalarda bir taraf tutmuyormuş gibi göründü. Ne zamanki darbenin bastırıldığına dair bir takım emareler ya da kanatlardan birinin daha güçlü olduğuna dair bir takım emareler görünmeye başlandı. O andan itibaren seçilmiş hükümetin yanındayız gibi bir açıklama yaptılar. Ancak o tarihten itibaren Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler ne düzeye geldi, ne oldu, yeni bir gelişme var mı diye bakacak olursak aslında pek de yeni bir gelişmenin olmadığını, hatta ilişkilerin giderek daha da kötüleştiğini söylemek mümkün. Özellikle Suriye meselesi üzerinden Elbap operasyonuyla Türkiye, Amerika'ya Suriye'de ben de varım, bu işi birlikte yapalım, Rakka operasyonu birlikte yürütelim gibi bir mesaj vermeye çalışmıştı. Ama o mesajı Amerika Birleşik Devletleri almayı reddetti ve Rakka operasyonunu YPG ile yapmaya başladı. Dolayısıyla kriz başlıklarından biri bu oldu. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği bir yandan her zaman yapmış olduğu gibi Türkiye'yi tam üye olarak görmeyeceğini belli eden özellikle Almanya merkezli sürekli açıklamalar yapıyor. Ama öte yandan kapıda bir şekilde bağlı dursun diye de ilişkileri tam olarak hiçbir zaman koparmıyor. Fakat bir yandan Avrupa Birliği denilen kurum eğer kendisini işte demokrasi, hak ve özgürlükler üzerinden en azından söylemsel düzeyde var ediyorsa, KHK'larla ve OHAL'le yönetilen bir ülkeyle ilişkilerinin sınırlarının da demokrasi, özgürlükler vesaire olması gayet doğal. Bu yüzden de işte zaman zaman Avrupa Parlamentosu'ndan üyeliğin askıya alınması, teklifinin çıkması gibi kararlarla Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Rusya ile olan ilişkiler, evet. Rusya ile olan ilişkiler uçağın düşürülmesinden itibaren adım adım daha da ilerliyor. En son gelinen noktada S-400 füzelerinin alınması gibi bir durumla karşı karşıyayız. İşte onun için para bulundu mu bulunmadı mı, kredi tartışması vesaire yapılıyordu. Orada da bayağı mesafe alındı gibi görünüyor. Ancak öte yandan işte Amerika Birleşik Devletleri'nin ardarda uyarıları geliyor. bu sistemler NATO savunma sistemleriyle uyumlu değildir vesaire diye. Bakalım ülkelerin göreli özellikleri vardır. Türkiye bu göreli özelliği ne kadar kullanacak ve NATO'ya ve ABD'ye rağmen önümüzdeki günlerde S-400 füzelerinin alınması için resmi anlaşma imzalanacak mı? Bunu o zaman göreceğiz. Ama yine de Rusya ile olan ilişkilerde şunu unutmamak lazım. Rusya ile olan ilişkiler büyük ölçüde bugün Türkiye'nin kendisini dış politikada sıkıştırmış olduğu yerden, kendi kendine sıkıştırmış olduğu yerden çıkması için Rusya'yı bir manivela, bir sahterevalli gibi görüyor anladığım kadarıyla. Ve bu nedenle yarın bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir zeytin dalı uzatıldığında örneğin Rusya'yı anında yüzüstü bırakacaklarına dair bir takım işaretler de karşımızda var.
Peki şimdi Türkiye'de de şöyle bir şey çok kullanılıyor artık. Tabii bir yıldır çok da alıştık milli birlikle başlanıldığı bir tasfiye operasyonundan muhalefet cephesinin sürekli dile getirdiği bir tasfiye operasyonuna girişildi. Sadece cemaat değil ama bütün muhalefet odaklarına yönelik. İktidar cephesi de bütün bu icraatları yaparken özellikle milli olma argümanını kullanıyor ve emperyalist güçler, dış güçler, sürekli vurgu Türkiye'de devletin yıkılmaya çalışıldığı. Biraz tabii bölgesel denklemden bakınca Suriye'deki gelişmeler, Irak'ta Eylül ayında sonbahardan itibaren bağımsızlık referandumu, Kürtlerin bir takım plan projeler, işte tartışılan Büyük Orta Doğu Projesi ki gönüllü katılımcısı ve öncüsüydü aslında Cumhurbaşkanı bir dönem. Ama Türkiye'de kullanılan argüman dış güçlere karşı bir adeta bir ikinci kurtuluş savaşı argümanı. Emperyalizm her şeyin karşısında aslında sadece solun değil de artık bu milli güçlerin de sürekli dile getirdiği bir argüman oldu. Bunun altı gerçekten dolu mu?
Bunun altının dolu olduğu kanaatinde değilim. Az önce söylemiştim zaten Türkiye'de sağ siyaset ve İslamcılık zaten soğuk savaş konsepti içerisinde bizzat emperyalizm tarafından beslenip büyütülmüş, bugüne getirilmiş siyasi akımlar bunlar. Bugün de benzer bir şekilde Türkiye'de kapitalist sistemin taşıyıcılığını üstlenen gruplar yine bu İslami gruplar ve dolayısıyla Türkiye uluslararası kapitalist sisteme böylesine entegre olmuşken Türkiye'de Türkiye burjuvazisi uluslararası burjuvaziyle bu kadar ilişkiliyken ve aynı zamanda İslamcılar kendi burjuvazilerini bu kadar güçlü bir şekilde yaratmışlarken herhangi bir şekilde anti-emperyalist olmalarının ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Buradaki millici söylem, tırnak içerisindeki millici söylem aslında kitleleri sürekli olarak teyaksız halinde tutmaya çalışan, yani kendi tabanlarını sürekli kendi etraflarında birleştirmeyi amaçlayan bir söylem var burada. İşte yedi düvel bize karşı yeni bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Türkiye yıkılmak üzere. O halde ne yapmak lazım? Her türlü muhalefetin susması lazım. Hükümete yönelik en ufak bir eleştirinin vatan hainliğiyle damgalanması lazım. Eğer bizden değilsen teröristin söyleminin, Bush'un yıllar önce dile getirmiş olduğu bizden değilsin teröristin söyleminin hayata geçirilmesi lazım. Bu açıdan bakıldığında hem millilik söylemi hem işte dış güçlerin Türkiye'yi bölmeye çalıştığına yönelik sağ vurgu içeride aslında kendi iktidarlarını devam ettirebilmek ve kendi iktidarlarına yönelik her türlü muhalif sesi susturmak adına hayata geçiriliyor. Bunu ben böyle görmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
Peki şimdi buradan sonrası için şimdi seneyi devriyedeyiz ama bir önümüzde gerçekten sıkıntılı bir yıl geçti ama daha da sıkıntılı bir yıl olacağı anlaşılıyor. Çünkü iktidarın bir şekilde bu Amerika Rusya'yı birbirine karşı kullanması, Avrupa Birliği'ni üçüncü bir hat olarak seçmesi hiçbir şey tam istediği gibi olmuyor iktidarın ama diğer yani G20 zirvesinde mesela Cumhurbaşkanı'nın yalnızlığı vurgusuyla gördük bunu. Ama öte yandan Rusya'yla da adım adım ilişkiler ilerlese işte S-400 alımına varsa bile sıkıntılar eksik değil Afrin hattı. Çünkü Rusya'da Amerika ile başka bir denge tesis etmeye gayret gösteriyor. 2017-2018 için nasıl bir kırılma öngörebiliriz ya da olası mı dış ayağında bu manzaranın? Yine aynı şekilde Amerika, Avrupa ve Rusya hatta bir de Körfez'i de içine katarak bir değerlendirme yapabilirsen önümüzdeki dönemi.
Ben içeride de dışarıda da Türkiye'nin herhangi bir şekilde normalleşmesine, bir istikrara kavuşmasını, stabilize olmasını açıkça beklemiyorum. Çünkü Türkiye'de siyaset hem iç politika hem dış politika anlamında uzunca bir süredir normalin dışında, olağanın üstünde, dolayısıyla olağanüstü bir şekilde icra ediliyor. İçeriye baktığımız zaman bizzat iktidarın kendi eliyle yaratmış olduğu legal siyaset zemininin böylesine daraltılması ve muhalefetin bu şekilde, toplumsal muhalefetin bu şekilde bastırılması eninde sonunda bir yerden patlayacaktı ve daha düne kadar niye sokağa çıkmıyorsunuz diye eleştirilen ana muhalefet partisi son derece olağanüstü denilebilecek bir eylem biçimine girişti ve işte genel başkanın öncülüğünde Ankara'dan İstanbul'a yürüdü ve sonrasında da 1,5 milyon kişinin katıldığı bir miting düzenledi. Yani düne kadar sokaktan uzak duran bir düzen içi güç dahi artık kendisini sokakta var etmekten başka çaresinin kalmadığını anladı ve bunun da esas olarak baş sorumlusu sokak dışında hiçbir siyaset zeminini bırakmayan, tüm bunları ortadan kaldıran iktidar partisi. İşin ironik yanı şu, iktidar partisi bu legal zemini ortadan kaldırdığı için, bu legal zemini ortadan kaldırdığı için kendisi de kendi tabanını ancak sokak üzerinden var edebilecek bir hale geldi ve aslında işte Maltepe mitingine yanıtını 15 Temmuz anmaları üzerinden yine sokakta vermeye çalıştı. Dolayısıyla iktidarın da muhalefetin de giderek sokağa mecbur kaldığı ve dolayısıyla sokakta birbiriyle karşı karşıya gelebileceği bir konjonktüre girdiğimizi düşünüyorum ben. Ve taraflardan birinin geri adım atması yenilgisi anlamına geleceği için iki tarafın da şu an itibariyle geri adım atması gibi bir durum söz konusu değil. Öte yandan dış ilişkilere, meselenin dış boyutuna baktığımız zaman Amerika-Rusya-Avrupa Birliği ilişkilerini az önce konuştuk. Bu ilişkilerde kimi gerilim başlıkları mevcudiyetini devam ettirecek, Amerika ile Rusya ve YPG'nin silahlandırılması üzerinden, Avrupa Birliği ile işte OHAL ve KYK üzerinden, Rusya ile ise az önce senin de söylemiş olduğun üzere Afrin başlığında bir takım gerilimlerin, gelişmelerin yaşanması mümkün. Türkiye'nin sürekli sınıra asker yığdığını ve bir vadede Afrin'e en azından Tel Rifat civarına bir askeri operasyon yapabileceğini düşünürsek, buna Rusya ne diyecek, izin verecek mi, vermeyecek mi, bu Rusya ile ilişkileri nasıl etkileyecek bunu göreceğiz. Öte yandan tabii bir de Körfez meselemiz var. Körfez meselesinde Türkiye'nin geleneksel dış politikası daha önce Araplarla olan, Arapların kendi içlerine dair, Orta Doğu'ya dair meselelerde olabildiğince tarafsız kalmaktı. Oysa şimdi Katar'la Suudi Arabistan arasındaki krizde Türkiye daha önce görülmemiş bir şekilde AKP iktidarı eliyle bu meselenin önemli bir parçası haline getirildi ve kayıtsız şartsız bir şekilde Türkiye tarafını Katar olarak seçti. Katar'la ilgili cümle kurmaya başladığında iktidar yetkilileri biz diye başlıyorlar. Yani sanki Türkiye ve Katar aynı iki devletmiş, aynı güçler tarafından yönetiliyormuş ve dolayısıyla Katar'a yönelik tehdit aynı zamanda Türkiye'ye yönelik tehditmiş gibi. Eğer önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan ve müttefikleri Katar'a yönelik hamlelerini sertleştirirlerse, daha ters bir takım tedbirlere girişirlerse, bunlar mali olabilir, işte bir takım ekonomik yaptırımlar olabilir, askeri bir takım işlere girişebilirler. Bu eninde sonunda Türkiye'yi de etkileyecektir. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki yatırımları, diğer Körfez ülkelerinin Türkiye'deki yatırımları ve Türk müteahhitlerin o ülkelerdeki yatırımlarının da ister istemez bu gelişmelerden etkileneceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla herhalde şöyle bir şey söyleyebiliriz. 15 Temmuz 2017'yi 15 Temmuz darbe girişiminin etkinlikleriyle andı Türkiye'de en azından toplumun bir bölümü. Ancak Türkiye'nin örneğin 15 Temmuz 2018 günü nelere şahit olacağını, 15 Temmuz'da bu tür kutlamaların, anmaların yapılıp yapılmayacağını, 15 Temmuz günü Türkiye'nin nerede olacağını herhalde şu andan kestirmek mümkün değil. Ama başta da söylemiş olduğum üzere söylenebilecek tek şey herhalde şu: Türkiye'yi önümüzdeki bir yıl içerisinde herhangi bir şekilde normalleşmeyen iktidarın, stabilize bir toplumun ve devletin beklediğini söylemek açıkçası doğru olmayacaktır.
Evet. Peki bir son olarak bir de şu Kürt meselesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü gerçekten sonbahara, artık yazın sıcak dönemini geçiriyoruz. Yarısına geldik. Ağustos kaldı ve Irak hareketli Musul'dan büyük ölçüde IŞİD'in sökülüp atılmasına tanıklık ettik. Ve aslına bakarsan işte 2000'lerin başlarından bu yana, hatta Körfez Savaşı'nı alırsak 90'lardan bu yana Irak'ın yoğrulması sürecinin belki de nihai aşamasına gelindi. Kürdistan bölgesel yönetimi içerideki olanca tartışmaya rağmen bir referanduma gidecek gibi bir görünüm var. Kimileri yapılamayacağını iddia etseler bile. Türkiye ise anlaşılan o ki uluslararası anlamda
Amerika rahatsızlığı dile getiriyor. Rusya çok aslında hazır değilmiş gibi bir görünüm var Kürtlerin bu bağlamda bağımsızlığı, ama bölgesel güçlerinde belli rahatsızlıkları var. Türkiye ise daha yumuşak bir ton tutturur gözüküyor. Bu uluslararası resme uyumlu açıklamalar yapsa bile. Nasıl bakıyor aslında Türkiye Irak Kürtlerinin, bu tabii Suriye'yi de etkileyecek bir şey olacak muhtemelen. Bu bağlamda bir bölgesel güçler içerisinden Amerika ile ya da Trump yönetimiyle kurulacak ya da kurulmak istenilen daha iyi ilişkiler çerçevesinde Irak'taki bir parçalanma sürecinin düğmesine basılmasına, kendi ekonomik ilişkilerini de hesaba katarak cevaz verir mi Türkiye'deki iktidar? Bunun Suriye için oluşturacağı örneklerden yola çıkarak daha farklı bir tutum mu takılır? Nasıl bir yaklaşım sergiler?
Türkiye'deki devlet aslı açısından Barzani devleti ve Barzani rejimi aslında her zaman bir tür ehvenişer ve aynı zamanda Kürt sorununun çözümünün anahtarı olarak görüldü. Denildi ki işte PKK'ya karşı aslında Irak Kürtleri bir tampon oluşturabilir. Barzani Öcalan'a karşı bir alternatif olarak görülebilir gibi bir takım cümleler kuruldu. Çünkü burada da esas gerekçe şuydu. İşte Barzani ve Irak Kürtistan'ın Amerika ile olan iyi ilişkilerine iyi ilişkileriyle birlikte Türkiye'nin de Amerika ile ilişkileri gayet iyiydi. Fakat öbür tarafta işte kapsanamayacağı düşünülen, sol bir kökenden gelen, bölgede başka dinamiklere yaslanan bir Kürt hareketine karşı Türkiye Barzani ile işbirliği yapabileceğini düşünüyordu. Daha yakın vadede ise iş şuna döndü. Barzani ile birlikte Türkiye yeni Osmanlıcı bir vizyonla bölgede emperyal bir güç haline gelebilir. Dolayısıyla Türkiye ile Irak Kürdistan'ı bir federatif yapı içerisine gitmeli. Bu aynı zamanda Kürt sorunu da çok olacaktır denildi. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımızda Türkiye'nin bugün bağımsız bir Kürdistan fikrine, bir Irak Kürdistan fikrine evet öbür ülkeler daha sıcak baktığını görüyoruz. Bunu örneğin İran'ın bölgedeki güçlenmesine karşı bir denge unsuru olarak da değerlendirebilirler. Aynı zamanda Rojava'ya karşı bir alternatif olarak da görüyor olabilirler. Dolayısıyla böylesi yayılmacı bir vizyonun parçası olarak benim görebildiğim kadarıyla Türkiye Barzani'nin bağımsızlık ilanına şu an en azından çok sert tepkiler vermiyor. Belki de el altından destekliyor. Bunu henüz bilmiyoruz. Ama öte yandan başta Amerika ve Rusya olmak üzere küresel ve bölgesel güçlerin böylesi bir bağımsızlık ilanının getireceği sonuçlardan rahatsız olduklarını, bölgede İran-Arap mücadelesinin nasıl değişeceğini, Amerika ile Rusya arasındaki mücadelenin seyrini nasıl etkileyeceğine dair bir takım kaygıları var anladığım kadarıyla. Öte yandan Irak Kürtistan içerisindeki partilerin bir bölümü de referanduma karşılar. Benim görebildiğim kadarıyla bu referandum ya ertelenecek, önümüzdeki günlerde buna dair bir açıklama duyacağız, ya da şöyle bir şey olacak, referandum yapılacak. Ancak referandumdan çıkan bağımsızlık kararının hayata geçirilmesi belirsiz bir tarihe ertelenecek. Örneğin denilmedi ki biz zaten referandumu yaptık, buradan bağımsızlık kararını aldık. Fakat bağımsızlığı resmi olarak ne zaman ilan edeceğimiz kendi iç meselemizdir. Biz buna uygun olduğumuzda ilan ederiz gibi bir sonuç çıkaracaklar. Dolayısıyla bağımsızlık referandumu kararı Kürtler açısından cepte durmaya ve bölgedeki dengeleri gözetirken bir dış politika unsuru olarak kullanılmaya devam edecek.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Fatih Yaşlı'ya değerlendirmeleri için.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Evet, Eksen'in sonuna geldik. Uzun bir tatilden sonra yeniden dünyayı birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz sıcak yaz günlerinde. Tinsley Ellis'ten Kiss of Death'le veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
drink gasoline. I can't have you, baby. Might as well drink gasoline. Can't put down. Love and use the kiss of death for. Can't sleep at night. Don't know how I get through. This whole long week. Lord, I can't sleep at night. Don't know how I get through this week.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Benim hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk.
Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.